Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz ve bu beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak Hatıralar programını açıyoruz. Değerli dinleyiciler, bu haftada usta kalemiyle maziye ait çok hatıraları bizimle paylaşan Haluk Şehsuvaroğlu'nun bir hatırasını naklediyoruz. Bu hatırası kendisiyle doğrudan alakalı değil. Sultan Mecid'in kızlarından Fatma Sultan'ın biraz dramatik ve biraz bedbahtça hayatını bizlere tasvir ediyor. Ancak bizim açımızdan ehemmiyetli olanı burada Sultan Hanım'ın hayatı, yaşantısı, hadiselere bakış açısı, düğünü, cehizi bununla ilgili unsurlardır. Onun için hatıralara bunu da aldık ve hep beraber Haluk Şehsuvaroğlu'na kulak verelim. Bakalım Sultan Mecid'in kızı Fatma Sultan'ı bize nasıl anlatmış. Sultan Abdülmecid babası 2. Sultan Mahmud'un vefatı üzerine 17 yaşlarında tahta çıktı. Bir sene sonra muhtelif hanımlarından 4 çocuğu dünyaya geldi. Bunlar ay farklarıyla Mevhibe Sultan, Mehmet Murat Efendi, Naime Sultan ve Fatma Sultan'dı. Sultan Mecid'in 1840 yılında Gül Cemal Kadın Efendi'den dünyaya gelen 4. çocuğu Fatma Sultan için mutat şenlikler yapılmıştı. Şairler bu doğuma da tarihler düşürmüşlerdi. Malum o zaman tarih düşürme adeti vardı. Bir mühim hadise sebebiyle şairler bir şiir söyler. Şiirin son mısrağındaki her harfin rakam değeri toplandığı zaman o hadisenin cereyan ettiği tarihi verirdi. İşte Fatma Sultan'ın doğumu vesilesiyle de böyle tarihler düşürülmüştü. Muhtelif şairler arasında Esat Efendi, terennüm sazı nazm oldu bu tarih içre gelmekte esat, kudumi Fatıma Sultan cümbüş averi devran demiştir. Fatma Sultan için düşürülen tarih budur. Sultan Mecid kızları arasında Fatıma Sultan'ı büyük bir muhabbetle severdi ve onun iyi bir tahsil ve iyi bir terbiye görmesine itina ederdi. Tabii bu tahsil ve terbiye sarayda oluyordu, yoksa o zamanlar hanımların mektebe gitmesi, dışarıda ders görmesi pek mümkün değildi. Fatma Sultan zeki ve güzeldi. 11 yaşlarına geldiği vakit kendisiyle izdivaca namzet olmak isteyen birçok vezirzadeler bulunuyordu. Zamanın meşhur devlet ricalinden Reşit Paşa ile zevcesi de sultanı büyük oğulları Ali Galip Bey için talep ettiler. Sultan Abdülmecid Reşit Paşa'nın ısrarlı müracaatlarına rıza gösterdi ve kendisine hitaben yazdığı Hatt-ı Humayun'unda mahdumunuz Ali Galip Bey evsaf-ı matluba ile muttasıf olmasıyla, yani talep edilen vasıfları taşımasıyla bir lütfihi teala, Allah'ın lütfuyla kerimem Fatma Sultan'ın vakt-ü mevsimi hulülünde, zamanı geldiğinde Mir-i Mümaileyhe, yani adı geçen Vezirzade'ye, yani Ali Galip Bey'e nikahlanacağını bildirdi. Bu suretle namzetliği, yani evliliğe adaylığı, nişanlılığı ilan olunan müstakbel damada vezirlik ve müşirlik ünvanları verilerek meclisi ahkam-ı adliye denilen o zamanki en yüksek meclise de aza tayin edildi. Nişanlılık devresinde Reşit Paşa'nın sadrazamlıktan ayrılması, bu izdivacı kıskananlar arasında Fatma Sultan'ın Ali Galip Paşa ile evlenmesinden sarf-ı nazar olunacağı dedikodusunu çıkarttılar. Ali Galip Paşa bu haberlerle büyük bir yeise, ümitsizliğe düştü. Gecelerini başı yastıklar arasında ağlamakla uykusuz geçirmeye başladı. Babası ve annesi oğullarının sıhhatinden telaşa düştüler. Reşit Paşa bu hali ailesinin yakınlarından sarayla karabeti olan, saraya yakınlığı olan Hakkı Bey'e anlattı. Hakkı Bey vaziyeti hareme aksettirdi ve Fatma Sultan'ı bu haberle müteessir etti. Fatma Sultan'ın üzüntüsünü de padişaha duyurdular. Bunun üzerine damat paşa mabeyine çağrıldı, saraya çağrıldı ve kendisine nişanın bozulmayacağı hakkında teminat verildi. Reşit Paşa'nın birinci ve sevgili oğlu Ali Galip Paşa, vücutça çelimsiz, nazik tabiatlı, Türkçe'ye hakkıyla vakıf, Fransızca kitabeti kuvvetli, yani Fransızca okuyup yazmayı gayet iyi bilen, musikiye de istidadı olan bir gençti. Nişandan 3 sene sonra, 26 Cemazül Evvel 1270 yani 1854 tarihinde, Hırkayı Saadet Dairesi'nde, zamanın Şeyhülislam'ı Arif Hikmet Bey, 14 yaşındaki Fatma Sultan ile 25 yaşındaki Ali Galip Paşa'nın nikahlarını kıydı. Kırım Harbi içinde bulunulduğu için düğün emsallerine nispetle daha muhtasar, daha tantanasız yapılmıştı. Sultanın o zamanın parasıyla 1 milyon 300 bin lira değerindeki cehizi 2 gün Çırağan Sahil Sarayı'nda teşhir olundu. O zamanlar düğünden önce gelinin cehizi 3 gün teşhir olunur. Hısım akraba eş dost gelir cehizi gezerlerdi. Sonra kayıklarla Balta Limanı'na Reşit Paşa tarafından sultan için hazineye satılan yalıya geçirildi. Yani sultanın oturması için Reşit Paşa Balta Limanı sarayını alıp hazineyi hassaya, padişah hazinesine hediye etti. Sultanla damat burada oturacaklardı. Cehiz derken sultanın cehizi arasında inciler, pırlantalar, altın sırmalarla işlenmiş elbiseler, birbirinden kıymetli kürkler ve türlü sandık eşyası ile mücevherat göz kamaştıran bir ihtişamdaydı. Hazine-i Evrak'ta yani Başbakanlık arşivindeki defterlere göre cehiz arasında bulunan elbiseler şunlardı. Elmas, inci, sırma işlemeli, sırt samuru. Pırlanta, elmas, inci, sırma ve tırtıl işlemeli bir adet al atlas entari ve ayakkabı. İnci, sırma, tırtıl işlemeli mavi atlas entari ve ayakkabı. Klaptan harçlı ve klaptan bükmeli sırma, tırtıl ve yün işlemeli mavi şellaki entari. Klaptan harçlı, klaptan işlemeli pembe şellaki entari. Klaptan harçlı, sırma tıltıl işlemeli mor şellaki entari. Aynı şekilde tirşe şellaki entari. 14 kalem, pek kıymetli şal, kürk ayakkabı böyle devam ediyor. Sultanın yatak takımlarıyla diğer bazı eşyaları da şunlardı. İnci sırma ve tırtıl, klaptan ipek işlemeli yatak, yemek, kahve ve hamam takımları. Roza elmas, zümrüt ve lal ile müzeyyen aynalar ve sim zarf ve fincan ve taam tepsisi. İnci klaptan, sırma tırtıl ve roza elmas işlemeli yatak takımı ve kahve örtüleri. Mineli altın zarf, gümüş şamdan, mangal ve kahve takımları. Musluklu, gümüş karlıklar. O zaman şimdiki buzdolabı olmadığı için İstanbul'un yakın yerlerinden talaşlara sarılı buzlar getirilir. Bunlar evlere taksim edilir. Evlerde karanlık ve serin bir yerde muhafaza edilir. Yazın şerbetlere, sulara konurdu. İşte bu karlıkları konan da ayrıca kaplar vardı. Başka neler var? Roza elmas ile süslü sırma ve tırtıl işlemeli lacivert diz örtüsü. Klaptan ve sırma işlemeli abdest ve ayak havlusu. Roza elmas ile müzeyyen mineli altın 15 adet zarf. Gümüş çemberli ve kadife kaplı 2 adet sandıkça ile sırma işlemeli fincan tablası. Ve bunlardan başka muhtelif gümüş ve billur takımları bulunuyordu. Perşembe günü, o zaman düğünler perşembe günü yapılırdı. Fatma Sultan büyük bir alayla Balta Limanı Sarayı'na götürüldü. Vükelaya, yani o zamanki Bakanlar Kurulu'na, saray civarındaki dairede ve devlet ricaline ait şahıslara, devlet ricalinden olan şahıslara da çadırlarda, hususi çadırlarda ziyafetler çekildi. Mızıka, askeri mızıka, düğünün eğlencesini teşkil ediyordu. Düğün hediyesi olarak sultana 500 bin lira kıymetinde muhtelif eşya verilmişti. Sultan Mecid de damadına pek kıymetli bir yüzükle inci bir tesbih hediye etmişti. Fatma Sultan bu izdivaçtan mesut olamamıştı. Kocası bir sene sonra kötü bir hastalığa yakalandı ve bunu sultana da sirayet ettirdi. Beyoğlu'nda tedavi gördüğü bir Rum hekimi meslek sırrına riayet etmeyerek bu hastalığı sağa sola duyurdu. Esasen kocasına daha ilk zamanlarda bir muhabbet duymayan sultan bu vaziyetten sonra daha derin bir soğukluk hissetmeye başlamıştı. Fatma Sultan gizlemeye mecbur kaldığı hastalıkla günden güne zayıflayıp sararıyordu. Bu kızını diğerlerine tercih eden Sultan Abdülmecit, 1857 Kasım'ında bu halin sebebini öğrenmek istedi. Biraz hekimlikle de uğraşıp, Fatma Sultan'ın sırrına vakıf olan bir harem ağası, padişaha hastalığı itiraf etmek mecburiyetinde kaldı. Sultan Abdülmecit, kızını bu dertten kurtarmak üzere, bu gibi hastalıkları tedavide müteahhıs sayılan ve damatpaşayı iyi eden Rum doktorunu çağırttı. Muayene hastalığın eskiliğini ve ilerlemiş, epey vahim bir dereceye varmış olduğunu meydana çıkarttı. Uzun bir tedaviden sonra Fatma Sultan iyileşti. Fakat Galip Paşa'ya olan bürudeti, soğukluğu devam ediyordu. Bu arada sultana bir başka paşanın aşık olduğu dedikodusu çıktı. Bu dedikodu Galip Paşa'nın kulağına geldi. Galip Paşa bu dedikoduyu babası Reşit Paşa'ya nakletti. Reşit Paşa padişahın huzuruna çıkıp oğlundan duyduklarını padişaha anlattı. Sultan Abdülmecit Reşit Paşa'ya kızdı. Sen türlü yollardan bu izdivacın teminine çalıştın. Şimdi de kızımdan şikayete mi geldin diye veziri tekdir etti. Bu evlilik hayatı üzüntülü bir şekilde devam edip giderken 1275 yılının Sefer ayının 5'inde yani Eylül 1858'de bir gece damat paşa Sarıyer'den kahyası Hakkı Bey ve bir uşağı ile kayıkla dönmekteyken Yeniköy açıklarında bir deniz kazası neticesinde boğuldu. Reşit Paşa'nın zevcesi oğlunun bu felaketini haber aldığı vakit aklını oynattı. Bir sene evvel ölen kocasının zehirlendiği fikrine saplanmış olan zavallı kadın, oğlunun kasten boğdurulduğu zannına da kapıldı. Doğruca Hariciye Nazırı Fuat Paşa'nın konağına gidip bağırıp çağırmaya, saçını başını yolmaya başladı. Ve bu hastalığı, bu cinneti sebebiyle Doktor Mongieri'nin tedavisine verildi. Galip Paşa'nın vefatını Fransa'nın İstanbul sefiri Tuenel memleketine bir mektupla bildirmişti. Bu mektubunda zavallı Ali Galip Paşa büyük bir felakete uğradı. Tenezzüh etmek için yani gezintiye çıkmak için kayığıyla Sarıyer'e gitmişti. Avdetinde kayıkçıları muhtemelen sarhoş olduklarından tesadüfen geçen bir İngiliz vapuru kayığı devirdi diyordu. Evet, Ali Galip Paşa oldukça yakışıklı bir vezirzadeydi ve genç yaşta ölümü gerçekten çok kişiyi üzdü. Fakat üzülmeyenler de vardı. Halk arasında ateşi fakr ile yanarken kulubu fukara böyle çerhı vapur kazasına uğrar vükela diye türkü yakanlar da oldu. Yani fakirlik ateşiyle fakirlerin kalpleri yanarken işte böyle vekiller de vapur kazasına uğrarlar. Yani ilahi adalet onlardan böyle intikam alır manasına gelen bir beyit halk arasında dolaşmaya başlamıştı. Saray, Galip Paşa'nın ölümünü metanetle, soğukkanlılıkla karşıladı. Az bir zaman sonra da dul kalan Fatma Sultan'ın yeniden evlendirilmesi meselesi konuşulmaya başlandı. Sultan Mecid kızını bu defa da 18 yaşlarındaki mabeyinci Nuri Bey'e vermek istiyordu. Fatma Sultan evvela bu namzedi beğenmedi. Babasının mabeyincilerinden Salih Paşa'yı, olmazsa Osman Bey'i arzu ettiği söyleniyordu. Nuri Bey için hareme kabul etmeyeceğim demişti. Mabeyinci padişahın özel kalem müdürlüğünde çalışan kimseler demektir ki Nuri Bey de fevkalade yakışıklı bir genç ve istidatlı bir genç idi. Nihayet Fatma Sultan pederinin arzusuna uydu, onu kırmadı ve kendisine vezirlik rütbesi tevcih olunan Nuri Bey ile yani Nuri Paşa ile evlendi. Sultanın bu izdivaçtan Fuat Mehmet Bey isminde bir oğlu ile Emine Lütfiye Hanım Sultan adında bir kızı dünyaya geldi. Sultan çocuklarına Hanım Sultan denirdi. Oğullarına da Sultanzade Bey denirdi. Fakat Fuat Mehmet Bey 3 yaşında, Emine Lütfiye Hanım Sultan ise 2 yaşlarında vefat etti. O zamanlar çocuk ölümleri fevkalade yaygın idi. Fatma Sultan, kendisine büyük bir muhabbetle bağlı bulunduğu biraderi Sultan 5. Murat tahta çıkınca pek sevindi. Sultan Murat, sevgili hemşiresine, kız kardeşine Dolmabahçe Sarayı'nda bir daire hazırlattı. Nuri Paşa'yı da mabeyin müşiri nasip etti. Yani özel kalem müdürü diyebiliriz bu rütbeye. Fakat Sultan 5. Murat'ın hastalığıyla talihsiz sultanın bu sevinci de uzun devam edemedi. Sultan 5. Murat malum tahttan indirildi. Yerine Sultan 2. Abdülhamit tahta çıktı. Böylece Fatma Sultan'la zevci Nuri Paşa'nın ikballeri de sönmüş oluyordu. Sultanahmet'in tahta çıkışından, cülusundan 5 sene sonra Yıldız Mahkemesi açıldı. Yıldız Mahkemesi, Sultan Abdülaziz'in katillerinin bulunması için kurulmuş bir mahkemeydi. Zamanın en meşhur hukukçuları burada görev yaptılar. Ahmet Cevdet Paşa da bulunuyordu. Ve Nuri Paşa, Sultan Abdülaziz'in öldürülmesinde alakalı görüldü. Mahkeme kendisini idama mahkum etti. Padişah idam cezalarını müebbet hapse çevirdi. Nuri Paşa da diğer mahkumlarla beraber Taif'e sürgüne gönderildi. Fakat o daha vapurdayken çıldırdı ve cinneti ömrünün sonuna kadar sürdü ve deli olarak yaşadı. Sultan Murad'ın tahttan indirilip Çırağan Sarayı'na kapatılmasına ve zevcinin Taif'e sürülmesine tahammül edemeyen Fatma Sultan, küçük kardeşi Sultan Abdülhamit'e karşı sert hareketlerde bulundu. Bunun üzerine kendisi de Balta Limanı sarayından çıkmamaya mahkum edildi. Fatma Sultan, Balta Limanı sarayında pek elemli bir hayat geçirdi. En büyük tesellisi biraderi Sultan, eski padişah Sultan Murad'ın sıhhat haberlerini almaktı. Gizli vasıtasıyla eski hükümdar kendisine bazen mektuplar gönderiyor ve bunlarda yaşadıkları elemli devirden şikayet ediyorlardı. Fatma Sultan kendisini hiçbir vakit mesut hissedemeden 1884 senesinde daha genç bir yaştayken vefat etti ve Yeni Cami türbesine defnoldu.
Üsküdar'la giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'la giderken aldı da bir yağmur. Rakibimin setresi vurdu meleği çamur. Rakibimin setresi vurdu meleği çamur. Rakib uykudan uyanmış gözleri mahmur. Rakib uykudan uyanmış gözleri mahmur. Üsküdar'la giderken bir mendil buldum. Üsküdar'la giderken bir mendil buldum. Mendilim beni içine lokumu doldurdu. Mendilim beni içine lokumu doldurdu. Katibimi ararken yanımda buldu. Katibimi ararken yanımda buldu.
Değerli dinleyiciler, şimdi de sizlere Kıbrıs Adası'nın nasıl elimizden gittiğine dair bir hatıra nakletmek istiyoruz. Adanın elden çıkışı, hikayesi acıklıdır. Ali Suavi vakası üzerinden çok bir zaman geçmemişti. Ali Suavi, Sultan 5. Murad'ı, tahttan indirilmiş Sultan 5. Murad'ı saraydan kaçırıp, Çırağan Sarayı'ndan kaçırıp tekrar padişah yapmak için Çırağan Sarayı'nı basmış ama bu darbe teşebbüsü önlenmişti. Bu arada İstanbul'un burnu dibine Rus ordusu yerleşmiş, payitahtı açıkça tehdit ediyordu. İngiliz donanması Marmara'ya sokulmuş, istim üzerinde bekliyordu. Sultan 2. Abdülhamit o günlerde şiddetli bir baş ağrısından şikayet ediyordu. O sırada İngiliz sefareti baş tercümanı Lariston'un geldiğini haber verdiler. Tercümanın meşhur soğukkanlılığını muhafaza etmekte güçlük çektiği görülüyordu. Verdiği habere göre İngiliz sefiri Layard, saray civarındaki belediye bahçesi önünde arabasıyla beklemekte ve hemen huzur-u humayuna, padişahın huzuruna kabulünü istemekteydi. Padişah bu ziyaretin sebebini öğrenmek merakı içinde kendi hastalığını unuttu. Larison'u yanına çağırarak sordu, sefiriniz benimle ne görüşecek? Larison kısa cümlelerle anlattı. Şevket Meab'a söyleyeceği şeyler son derece mühimdir. İngiltere'nin Devlet-i Aliye için yani Osmanlı Devleti için çok hayırlı teşebbüsleri var. Bu teşebbüslerin başında Osmanlı hükümetinin tam istiklaline kavuşması geliyor. İlk iş olarak Ayastafanos müahidesinin hükümlerinin ortadan kaldırılması lazım. Burada bir antiparantez yapalım. 93 Harbi denilen 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nde Osmanlı ordusu Ruslara yenilmişti. Ve Ruslar Yeşilköy'e kadar geldiler Rus ordusu. Bunun üzerine Ayastafanos Anlaşması imzalandı. Ayastafanos Anlaşması'nın hükümleri pek ağırdı. Sultan Abdülhamit bu sırada Sultan Abdülhamit tahta yeni çıkmıştı. Fakat memleketi harbe sürükleyen o değil, Mithat Paşa ve avanesiydi. Sultan Abdülhamit bu Ayastafanos Anlaşması'nın hükümlerini hafifletmeye çalışıyordu. İşte Larisson bundan bahsediyor. Bu hususta benden fazla tafsilat beklemeyin diyor. Sefir Hazretleri hükümeti metbuasının tekliflerini, yani İngiltere hükümetinin tekliflerini zat-ı şahanelerine bizzat arz edecektir. Konuşma sırasında tercümanlık vazifesi yapacak olan Mabeyn-i Hümayun'unuz müşiri Said Paşa'dan başka hiç kimse huzurunuza girmeyecek. Mesele o kadar mahremdir ki bu mülakatta ben dahi hazır bulunmayacağım dedi. Sultan II. Abdülhamit o günlerde uçan kuştan medet umacak bir durumda idi. Bununla beraber İngiliz sefareti baş tercümanının sözlerinden büyük bir ümide kapılmadı. Bu müjdeli İngiliz teklifinin altından bakalım neler çıkacaktı. Fakat sefiri kabul etmemek de doğru olmazdı. Padişah şimdi denize düşmüş bir adam vaziyetindeydi. Yılana sarılsa da mazurdu. Padişahın huzuruna çıkan İngiliz sefiri Layar cenapları adeta bir suç işlemeye hazırlanır gibiydi. Söze nereden başlayacağını kestiremeyerek ellerini ovuşturuyordu. Yerdeki alının bir noktasına gözlerini dikmişti. Ağır ağır söze başladı. Fakat doğrudan doğruya maksada girmeyerek Osmanlı-İngiliz münasebetlerinin bir tarihçesini yapmaya kalkışınca sinirleri çok gerilmiş olan padişahın canı sıkıldı. Bunlar dedi, cümlece malum olan şeylerdir. Bana tekliflerinizin nelerden ibaret olduğunu anlatın. Layard bunun üzerine İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ne karşı olan hayırhahane niyetlerinden, yani hayır düşünen niyetlerinden, Rus tazikiyle hazırlanan Ayastefenos muahedesinden bahsederek bu muahedenin hükümlerini kaldırabilmek için Ruslara karşı cephe almak lazım geldiğini, halbuki Malta'nın pek uzak bir deniz üstü olduğunu, Devlet Aliye'ye yardım edebilmek için Doğu Akdeniz'de bir adaya ihtiyaç görüldüğünü, Kıbrıs adasının ise Rus hareketini önlemek üzere İngiliz donanmasına mükemmel bir üst hizmetini görebileceğini ileri sürdü. Ve hemen işin teminatına da girişti. Ada üzerindeki hukuku şahaneye, yani padişahın haklarına katiyen dokunulmayacaktı. İdarede herhangi bir değişiklik yapılması bahis mevzu değildi. Kıbrıs'ın geliriyle bir istikraz, yani borçlanma akdedilmesi ve bu para ile Rus harp tazminatından bir miktarının ödenmesi pekala mümkündü. Kıbrıs'ı işgal edecek olan İngiliz askerlerine Rusya'nın muhtemel bir tecavüzüne karşı Osmanlı Devleti'ni müdafaa etmek vazifesi verilecekti. Esasen işgal de uzun sürmeyecek ve muvakkat olacaktı. Ruslar Batum'u iade ettikleri gün İngiltere'de Kıbrıs'ı Türkiye'ye teslim etmeye hazırdı. Buna mukabil İngiltere hükümeti, Devlet-i Aliye ile bir ittifak muahedesi akdetmek arzusunda bulunuyordu. Zat-ı Şahane de buna muvaffakat ettiği takdirde işin teferruatı, başvekil Sadık Paşa ile müzakere edilerek süratle bir neticeye bağlanacaktı. Hazır başvekil de şimdi Mabeyn dairesinde bulunmaktaydı. Ferman buyurulursa hemen müzakerelere başlayabilirlerdi. Sultan Abdülhamit, zahirde bu kadar parlak görünen bir teklifi o günkü şartlar içinde reddetmek cesaretini kendinde bulamıyordu. Bunda bir dereceye kadar mazurdu da. Çünkü her şeyden evvel İngiliz sefirinin yaptığı ziyaretin bir danışıklı dövüş olduğunu bilmiyordu. Halbuki sefir padişahla görüşmeden evvel Sadık Paşa ile Said Paşa'dan Kıbrıs'ın terki için kat'i vaat almıştı. Mahmut Celaleddin Paşa'nın Mirat Hakikat'te kaydettiğine göre Kıbrıs işinin bu hale dökülmesinin birinci derecede mesul olan Mabeyn Müşiri Said Paşa'ydı. Said Paşa İngiliz terbiyesiyle yetişmişti. Başvekil Sadık Paşa da bu merama alet olmuştu. Layard'ın Kıbrıs hakkındaki teşebbüslerini yalnız üç kişi biliyordu. Başvekil, yani o zamanki sadrazam Sadık Paşa. Baş Mabeyinci, yani özel kalem müdürü İngiliz Said Paşa, bir de Marif Nazırı Münif Efendi. Diğer bir kelanın, hatta devletin dış politikasını elinde tutan Hariciye Nazırı Saffet Paşa'nın bile bu işten haberi yoktu. Padişah başvekili çağırıp İngiliz sefirinin teklifini kendisine bildirdiği zaman Sadık Paşa bütün talakatını kullanarak Mr. Layard'ın tarafını tuttu. Rus tehlikesinin önlenmesine mukabil Kıbrıs gibi bir ada kolaylıkla feda edilebilirdi. Hem İngilizler bu adayı uzun müddet işgalleri altında tutmayacaklarına dair söz de veriyorlardı. Ruslar Batum'dan çıktıkları gün onlar da Kıbrıs'ı iade edeceklerdi. Devlet Aliye'nin istikbali hesabına şu sırada bundan daha parlak bir teklif olamazdı. Sadık Paşa padişahtan sefirle baş başa bir mülakat yapmak müsaadesini kopardıktan sonra Mr. Layard'la mabeyinde bir odaya kapandı. Gece yarısına kadar süren bu toplantı sonunda Sadık Paşa elinde bir kağıtla Hakipayi Şahane'ye yüz sürerek Layard tarafından arz edilen maddeler üzerinde konuştuklarını bildirdi. Kağıtta Anadolu'da ıslahat icrası vesaire gibi maddeler de vardı. Sadık Paşa, hünkârın bunlar üzerinde tereddüde düştüğünü görünce padişahın alt çenesinden aldı. Aman efendimiz, ıslahat işi zaten devletçe mültezem değil mi? Yani devlet de bunu istemiyor mu? Sefirin maksadı, Devlet-i Aliye'ye ait bazı hususat-ı nafianın, yani bayındırlık işlerinin, bir an evvel tatbik mevkiine konulmasından ibarettir dedi. Sultan Abdülhamit, aldığı bu izahattan sonra biraz yumuşadı. Fakat sakalı büsbütün Sadık Paşa'nın eline vermek de istemedi. Mesele bir kere de meclis-i vükelada tetkik edilsin, bakanlar kurulunda görüşülsün dedikten sonra başvekile huzurundan ayrılmak için ruhsat verdi. İçin hazırlanan muahede anlaşma esasları ertesi günü toplanan vükela meclisinde konuşulurken bunun esasına itiraz edenler oldu. Ve bu sırada Sadık Paşa başvekaletten azledilerek yerine Rüştü Paşa getirildi. Fakat onun da iktidar mevkiinde kalması bir haftadan fazla sürmedi. Bu arada Babali'den arza gönderilen Kıbrıs mukavelenamesini esaslı surette tetkik eden Sultan II. Abdülhamit, hazırlanan mukavelenin İngiliz sefiri Layard'la Sadık Paşa'nın iddia ettikleri faydalı esaslardan tamamıyla mahrum olduğunu ve bilakis Devlet Aliye'nin aleyhine hazırlanmış bulunduğunu görerek büyük bir hiddete kapıldı ve mukaveleyi imzalamadan geri çevirdi. Fakat birkaç gün sonra Rüştü Paşa devrilip yerine geçen Saffet Paşa üzerinde İngiliz tazyiki bütün şiddetiyle başlayınca işin rengi değişti. Saffet Paşa, Sadık Paşa'nın gafletiyle yapılan emrivakiden sonra Kıbrıs'ın terki artık zaruri olduğu kanaatindeydi. Aksi takdirde İngilizlerle çatışmak tehlikesi vardı. Sultan Hamid çok müşkil bir mevkideydi. Bir yanda Rus ordusu, öte yanda İngiliz donanması. Adeta örs ile çekiç arasında kalmıştı. Neticede Kıbrıs'ı feda etmekten başka çare yoktu. Sultan Abdülhamid hiç olmazsa İngiltere hükümeti adına Layard'dan resmi teminat almak lüzumunu hissetti. Kendisinden Kıbrıs üzerindeki saltanat haklarının kaybolmayacağına dair bir senet istedi. Layard bu senedi vermekte tereddüt etmedi. Fakat çok geçmeden yaptığı işe pişman oldu. Onu padişahtan geri almaya teşebbüs etti. Sultan Hamid'e Kıbrıs işi hakkında İngiliz sefiri Layard tarafından verilen sözde teminat senedinin sureti şudur. Tarabya, 15 Temmuz 1878. Haşmetlü Kraliçe Hazretlerinin sefiri, Zatı Hazreti Padişahi'nin 15 Temmuz 1878 tarihli ittifakı tedafi yani savunma ittifakı ahitnamesinin tasdikiyle murat buyurdukları veçiyle yani padişahın bu savunma anlaşmasını imzalaması üzerine istedikleri gibi hukuku şahanelerine asla halel getirilmeye say edilmeyeceğini yani padişahın haklarına asla ihlal edilmeyeceğini beyan eyler Layard. Evet değerli dinleyiciler, işte böylece Kıbrıs, birkaç asırlık Türk yurdu Kıbrıs, İngiliz idaresine terk edilmiş oluyordu. Ondan sonrası malum. İngilizler 1. Dünya Savaşı'na karşı tarafta girmemiz üzerine bu taahhütlerinden vazgeçtiler ve Kıbrıs'ı ilhak ettiler. Kıbrıs 1914 yılında İngiliz toprağı oldu. 1960'a kadar İngiliz sömürgesi olarak yaşadı. 1960'da Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. İki halklı. 1974'te Türk askerleri adaya çıkarak kuzeyde Türk bölgesi, güneyde Rum bölgesi teşekkül etti. Müzik. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında başka hatıralarla radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.